Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 12. ayrım. Ve birden Alaycı Kuş'un yerinde 8. mıntıkanın gerçek alevleri ve dumanı arasında duran ben belirdim. İsyancılara hayatta olduğumu söylemek istiyorum. Burada Kapitol'ün silahsız adamlar, kadınlar ve çocuklarla dolu bir hastaneyi bombaladığı 8. mıntıkadayım. Hayatta kalan olmayacak. Görüntü, yerle bir olan hastaneye ve olanlara seyirci kalanların yüzlerindeki çaresizliğe kayarken, arka planda benim sesim duyulmaya devam ediyordu. Ateşkes olması halinde, Kapitol'ün bize adil davranacağını sananlara bir dakika durup düşünmelerini söylemek isterim. Kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını çok iyi biliyorsunuz. Ellerim, etrafımı saran zulmü işaret etmek ister gibi havaya kalkarken kamera yeniden bana çevrilmişti. Onların yaptıkları bu. Biz de buna karşılık vermeliyiz. Ve hemen ardından savaşın gerçekten fantastik bir montajı geldi. İlk bombaların düşüşü, kaçışımız, yere savruluşumuz, gerçekten iyi ve kanlı görünen yaramın yakın plan çekimi, çatıya tırmanışımız, siperlere dalışımız, isyancıların inanılmaz atışları, gökyüzündeki uçakları vuran Gale ve en çok ben. Ve kameraya doğru yaklaşarak, "Başkan Snow bize bir mesaj gönderdiğini mi söylüyor? Pekala, benim de ona bir mesajım olacak. Bize işkence edebilir, bizi bombalayabilir, mıntıkalarımızı yakıp yıkabilirsiniz. Ama bunu görüyor musunuz?" deyişim. Kamerayla birlikte ambarın çatısında alev alev yanan uçakları takip edişimiz. Uçağın kanadındaki Kapitol armasının yakın plan görüntüsünün bir süre sonra eriyip bana dönüşmesi ve benim başkanın yüzüne haykırır gibi "Yangın büyüyor ve eğer biz yanarsak siz de bizimle birlikte yanarsınız." deyişim. Alevler bir kez daha ekranı kapladığında aralarında siyah, kalın harflerle şu sözcükler yazıyordu: "Biz yanarsak siz de bizimle yanarsınız." Sözcükler tutuştu ve bütün ekran alev alıp yeniden simsiyah bir karanlığa dönüştü. Sessiz bir sindirme sürecinin ardından alkışlar ve yeniden izleme talepleri yükseldi. Coin anlayışla tekrar oynat düğmesine dokundu ve bu defa olacakları bildiğim için dikişte kendi evimin televizyonunda izliyormuşum gibi yapmaya çalıştım. Kapitol karşıtı bir demeç. Daha önce televizyonda böyle bir şey olmamıştı. En azından ben kendimi bildim bileli. Ekran ikinci kez kararırken daha fazlasını öğrenme isteğiyle dolmuştum. Bütün Panem'e mi yayınlandı? Kapitol'de de gördüler mi? Plutarch, Kapitol'de yayınlanmadı dedi. Beatty hala uğraşıyor ama henüz sistemlerini aşamadık. Ancak bütün mıntıkalarda yayınlandı. Oyunun bu noktasında Kapitol'den bile daha kıymetli olabileceğini düşündüğümüz ikinci mıntıkada bile. Claudius Tamsmith de bizimle mi? Bu sorum Plutarch'a sağlam bir kahkaha attırmıştı. Yalnızca sesi ama bizim marifetimiz. Özel bir kurgu yapmamıza bile gerek kalmadı. İlk açlık oyunlarında o cümleyi gerçekten söylemişti. Elini masaya vurdu. Ne dersiniz? Cressida'yı, muhteşem ekibini ve kamera önü yeteneğimizi bir kez daha alkışlayalım mı? Kamera önü yeteneğim ben olduğumu anlayana kadar ben de diğerleriyle birlikte alkışladım. Belki de kendi kendime alkışlamam uygunsuz bir davranıştı ama kimsenin dikkat ettiği yoktu. Gerçi Fulvia'nın yüzündeki gerginlik dikkatimden kaçmamıştı. Kendi stüdyo yaklaşımı tam bir fiyaskoyken, Haymitt'in fikrinin Cressida'nın yönetiminde başarı kazanmasını izlemenin onun için ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyordum. Kendi kendimizi kutlama olayı Coin'in sabrını zorlamaya başlamış gibiydi. Pekala, alkışı hak ettiniz. Sonuç umduğumuzdan iyi oldu. Ancak hareket sınırlarınız içinde almaya hazır olduğunuz riski sorgulamak zorundayım. Hava saldırısının tahmin edilmediğini biliyorum. Yine de bu koşullarda Katniss'i gerçek savaş alanına gönderme kararımızı tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Karar mı? Beni savaş alanına göndermek mi? Demek, emirleri göz göre göre çiğnediğimi, kulaklığımı çekip çıkardığımı ve korumalarımı atlattığımı bilmiyordu. Ondan başka neleri saklamışlardı acaba? Plutarch kaşlarını çatarak zor bir karardı dedi. Ancak Katniss'i her silah patladığında bir sığınağa tıkmamız halinde asla kullanmaya değer bir görüntü elde edemeyeceğimiz konusunda fikir birliğine vardık. Başkan, ve bu sana da uygundu öyle mi diye sordu. Benimle konuştuğunu anlamam için Gale'in beni masanın altından tekmelemesi gerekti. Aa evet, kesinlikle uygundu. Hatta iyi geldi. Bir değişiklik yapıp biraz hareket etmiş oldum. Katniss'in tehlikeye maruz kalması konusunda biraz daha makul davranalım. Özellikle de Capitol artık onun neler yapabileceğini görmüşken dedi Coin. Masanın etrafındakilerden onay mırıltıları yükseldi. Kimse beni ve Gale'i ele vermemişti. Otoritesini yok saydığımız Plutarch ve kırık burunlu Box bile. Ateşe attığımız böcekler ve hatta Haymit. Yok, bir dakika. Haymit bana öldürücü bir gülümseme eşliğinde ve son derece tatlı bir sesle, ''Evet, daha yeni şakımaya başlamışken minik alaycı kuşumuzun ölmesini istemeyiz.'' dedi. Odada onunla yalnız kalmamaya dikkat etmem gerektiğini zihnime not ettim. Çünkü o aptal kulaklık yüzünden intikam düşünceleri taşıdığı her halinden belliydi. Başkan, ''Başka ne planınız var?'' diye sordu. Plutarch önündeki klipsli dosyaya bakan Cressida'yı başıyla işaret etti. 8. mıntıkadaki hastanede, Katniss'in müthiş görüntülerini kaydettik. Kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyorsunuz temasıyla yeni bir propaganda spotu hazırlamalıyız. Katniss'in hastalarla, özellikle çocuklarla iletişimine, hastanenin bombalanmasına ve enkaza odaklanacağız. Mesela şu anda montajla meşgul. Ayrıca kafamızda bir de alaycı kuş eseri var. Katniss'in en iyi anlarını, isyan ayaklanmaları ve savaş görüntüleriyle birleştireceğiz. Ve bu çalışmaya yangın başlıyor adını vereceğiz. Bu arada Fulvia da gerçekten çok parlak bir fikirle geldi. Yüzü bir anda ağzımın içi ekşi üzüm dolu ifadesine büründüyse de Fulvia çabuk toparlandı. Ne kadar parlak olduğunu bilemem ama hatırlıyoruz adını vereceğimiz bir dizi spot hazırlayabiliriz diye düşündüm. Her bölümde ölü haraçlardan birini anarız. 11'den küçükrüğü ya da 4'ten yaşlı Max. Amacımız mıntıkaları çok kişisel parçalarla hedef alabilmek olacaktır. Haraçlarınıza övgü gibi bir şey dedi Plutarch. Bu gerçekten parlak bir fikir Fulvia dedim, bütün samimiyetimle. İnsanlara neden savaştıklarını hatırlatmak için kusursuz bir yol. Bence işe yarayabilir dedi. Finney'i spotların tanıtım ve seslendirmelerinde kullanabiliriz. Tabii bunlar ilgi görürse. Açıkçası, gereğinden fazla hatırlıyoruz spotumuz olabileceğini düşünmüyorum dedi Coin. Üretmeye bugün başlayabilir misiniz? Elbette dedi Fulvia. Fikrinin olumlu karşılanmasıyla yatıştığı her halinden belliydi. Cressida, yaratıcı jestiyle her şeyi yoluna koymuştu. Fulvia'yı gerçekten iyi olan fikri için övmüş ve alaycı kuş sunumuna devam edebilmek için kendi yolunu açmıştı. İşin ilginç yanı, Plutarch'ın övgülerden kendine pay çıkarmaya ihtiyaç duymuyor oluşuydu. Tek istediği, yayın taarruzunun sonuca ulaşmasıydı. Plutarch'ın bu ekibin bir parçası değil, baş oyun kurucu olduğunu hatırlamam gerekiyordu. O oyunlarda bir piyon değildi. Bu yüzden değeri tek bir öğeyle değil, prodüksiyonun genel başarısıyla tanımlanabilirdi. Plutarch, savaşı kazanmamız halinde büyük selamını verecek ve ödülünü o zaman bekleyecekti. Başkan herkesi işlerinin başına gönderince Gale de beni tekerlekli sandalyemle hastaneye geri götürdü. Arkamız kollandığı için gülüştük. Gale hiçbirinin bizi kontrol edemediklerini itiraf ederek kötü görünmek istemediğini söyledi. Bense daha naziktim. Büyük olasılıkla sonunda doğru düzgün görüntüler elde etmeyi başarmışken bizi yeniden dışarı çıkarma şanslarını tehlikeye atmak istememişlerdi. Her ikisi de büyük olasılıkla doğruydu. Gale'in özel silahlarda BT ile buluşması gerekiyordu. Bu yüzden ben de biraz şekerleme yaptım. Daha en çok birkaç dakika uyumuşum gibi hissederken gözlerimi açtım ve Haymit'i yatağımdan yalnızca birkaç adım ötede otururken buldum. Bekliyordu. Hem de eğer saat doğruysa saatlerdir bekliyordu. Bir an için yanımıza bir tanık çağırmayı düşündüm ama onunla eninde sonunda yüzleşmek zorunda kalacaktım. Haymit öne doğru eğildi ve ince, beyaz bir telin ucunda sallanan bir şeyi burnumun üstüne tuttu. Odaklanmakta zorlansam da ne olduğunu biliyordum. Nesneyi yatağımın üzerine bıraktı. Kulaklığın. Sana bu kulaklığı takman için tek bir şans daha vereceğim. Kulağından bir daha çıkaracak olursan bu şeyi sana monte ettiririm. Daha görür görmez kafa prangası adını verdiğim metal bir başlığı havaya kaldırmıştı. Bir anahtarla açılana kadar kafatasının etrafında ve çenenin altında kilitli kalan alternatif bir ses ünitesi. Ve tek anahtarı bende duracak. Eğer bir şekilde etkisiz hale getirecek zekayı sergilersen, Haymit kafa prangasını yatağın üstüne bıraktı ve bu defa küçük, gümüş bir çipi havaya tuttu. Seninle 24 saat hiç durmadan konuşmak için bu vericiyi ameliyatta başının içine yerleştireceğim. Başımın içinde tam zamanlı bir Haymit. Dehşet vericiydi. Kulaklığı takacağım diye mırıldandım. Efendim dedi. Hastanenin yarısını uyandıracak kadar yüksek bir sesle kulaklığı takacağım dedim. Emin misin? Çünkü 3 seçeneğin 3'ü de beni eşit derecede mutlu eder dedi. Eminim dedim. Kulaklık telini korumaya alır gibi yumruğumun içinde sıktım ve kafa prangasını boş elimle ona doğru fırlattım. Ama Haymit prangayı kolayca yakaladı. Büyük olasılıkla atmamı bekliyordu. Başka bir şey? Gitmek üzere ayağa kalktı. Beklerken öğle yemeğini yedim. Gözlerim başucumda duran boş güveç kasesiyle tepsiye kaydı. Yastığıma doğru seni şikayet edeceğim diye mırıldandım. Hiç durma tatlım. Şikayet edecek tiplerden olmadığımı çok iyi bilmenin güven duygusuyla çıkıp gitti. Yeniden uyumak istiyordum ama huzursuzdum. Önceki günün görüntüleri şimdiki zamana doğru sel gibi akmaya başlamışlardı. Bombardıman, uçakların alevler içinde yere çakılmaları, artık var olmayan yaralıların yüzleri. Ölümü her yönüyle zihnimde canlandırıyordum. Bir bombanın yere düşüşünü görmemden hemen önceki an, uçağımın kanadının havaya uçuşunu hissetmek ve bilinç kaybına sersemletici bir pikeyle dalmak, çaresizlik içinde yatağıma çivilenmiş halde yatarken ambar çatısının üzerime çöküşünü izlemek. Şahsen ya da bantta gördüklerim, yayımı çekerek neden olduklarım, hafızamdan silmeyi asla beceremeyeceklerim. O akşam Finik en yeni spotu birlikte seyredebilelim diye tepsisini alıp yatağıma geldi. Benim eski katımda bir odası vardı ama zihinsel sorunları sık sık nüksettiği için daha çok hastanede kalıyordu. İsyancılar, Mesella'nın kurguladığı, çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyorsunuz spotunu yayınladılar. Çekimin arasına Gail, Box ve Cressida'nın olay anını anlattıkları görüntüler serpiştirilmişti. Sonrasında neler olacağını bildiğim için hastanedeki karşılanışımı izlemek çok zordu. Bomba yağmuru çatıya inerken yüzümü yastığa gömdüm ve ancak bütün kurbanların ölümünden sonra çekilen en sondaki kısa görüntüme bakabildim. En azından Finik, görüntüler sona erince alkışlamak ya da mutlu davranmak gibi bir şey yapmamıştı. Yalnızca insanlar neler olduğunu bilmeliydi demekle yetindi. Artık biliyorlar. Hadi tekrar gösterilmeden şu televizyonu kapatalım diye bastırdım. Ancak Finik'in eli uzaktan kumandaya uzanırken bekle diye haykırdım. Kapitol özel bir yayın başlatıyordu ve bir şey bana fazlasıyla tanıdık gelmişti. Evet, Cesar Flickerman. Konuğunun kim olacağını tahmin etmek hiç zor değildi. Pitt'in fiziksel dönüşümü beni şok etmişti. Birkaç gün önce gördüğüm sağlıklı ve ışıl ışıl bakışlı çocuk en az 7-8 kilo kaybetmişti ve ellerinde sinirli bir titreme baş göstermişti. Ona hala çok iyi bakıyorlardı ama gözaltı torbalarını saklayamayan boyanın ve hareket ederken hissettiği acıyı gizleyemeyen kıyafetlerin altında fena halde zarar görmüş biri vardı. Olup bitenleri anlamaya çalışırken başım dönüyordu. Onu daha 5 gün önce görmüştüm. Nasıl bu kadar hızlı bozulabilmişti? Bu kadar kısa zamanda ona ne yapmış olabilirlerdi ki? Ve o anda kafama dank etti. Cesar'la yaptıkları ilk röportajın görüntülerini zihnimde olabildiğince canlandırmaya ve zamanıyla ilgili bir ipucu yakalamaya çabaladım. Hiçbir şey yoktu. Röportajı Arane'yi havaya uçurmamdan bir iki gün sonra kaydetmiş ve o zamandan bu zamana ona istediklerini yapmış olabilirlerdi. Ah Pete diye fısıldadım. Sezar, mıntıkalar için propaganda bantları çektiğim dedikoduları ile ilgili sorular sormaya başlamadan önce birbirlerine boş boş baktılar. Pete, belli ki onu kullanıyorlar dedi. İsyancıları coşturmak için. Savaşta neler olup bittiğini gerçekten bildiğinden bile şüpheliyim. Nelerin tehlikede olduğunu da. Sezar, ona söylemek istediğin herhangi bir şey var mı diye sordu. Var dedi Pete. Doğrudan kameraya, gözlerimin içine bakıyordu. Aptallık etme Katniss, kendini düşün. Seni, insanlığın yok edilişinde kullanabilecekleri bir silaha dönüştürmüşler. Gerçekten bir etkin varsa, yaşananların frenlenmesi için kullan. Savaşı, çok geç olmadan durdurmak için. Kendine bir sor, birlikte çalıştığın insanları gerçekten tanıyor musun? Neler olup bittiğini gerçekten biliyor musun? Ve yanıtın hayırsa, o zaman bunları öğren. Siyah ekran, Panem mührü. Şov sona ermişti. Finnick, uzaktan kumandanın kapatma düğmesine bastı. Bir dakikaya kalmaz, insanlar Pete'in durumu ve ağzından çıkan sözlerle ilgili hasar kontrolü yapmak üzere odama doluşurlardı. Onları geri püskürtmem gerekecekti. Ancak gerçek şuydu, ne isyancılara, ne Plutarch'a, ne de Coin'e güvenmiyordum. Bana doğruyu söylediklerinden emin değildim, bunu gizleyemezdim. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Finnick, kollarımı sıkıca tuttu. Görmedik. Ne dedim? Pete'i görmedik. Yalnızca 8'deki spotu seyrettik. Görüntüler seni üzünce kapattık. Anladın mı diye sordu. Kafamı salladım. Yemeğini bitir. Kendimi toparlanmaya zorladım. Plutarch ve Fulvia içeri girdiklerinde ağzım ekmek ve lahanayla doluydu. Finnick, Gale'in kamerada ne kadar iyi göründüğünden bahsediyordu. Spot için onları tebrik ettik. Çok güçlü göründüğünü ve bittiği zaman televizyonu kapattığımızı açıkça belirttik. Rahatlamışa benziyorlardı. Bize inanmışlardı. Pete'den bahseden olmadı. 9. İlk birkaç denememin dile getirilemeyecek kabuslarla kesintiye uğramasının ardından uyumaya çalışmaktan vazgeçtim. Sonrasında kıpırdamadan yattım ve birileri beni kontrol etmeye gelince uyuyormuş gibi soluk alıp verdim. Sabah hastaneden taburcu edilirken kendimi zorlamamam öğütlendi. Cressida yeni bir alaycı kuş spotu için birkaç satırlık bir kayıt yapmamı rica etti. Öğle yemeğinde insanların Pete'in ekrandaki son haliyle ilgili yorum yapmasını bekledim ama kimseden ses çıkmadı. O görüntüleri Finnick ve benden başka gören birileri mutlaka olmalıydı. Eğitimim vardı ancak Gale'in Beatty ile birlikte silahlar ya da ona benzer bir şey üzerinde çalışması gerektiği için Finnick'i ormana götürme izni aldım. Bir süre ortalıkta dolaştıktan sonra iletişim aygıtlarımızı bir çalının altına bıraktık. Güvenli bir mesafeye ulaşınca oturup Pete'in görüntülerini konuştuk. Bu konuda tek söz edildiğini duymadım dedi Finnick. Sana bir şey söyleyen oldu mu? Başımı salladım. Gale bile mi? Diye sormadan önce kısa bir an duraksadı. Gale'in Pete'in mesajı hakkında dürüstçe hiçbir şey bilmediği umuduna tutunmaya çabalıyordum. Ama içimden bir ses bildiğini söylüyordu. Belki de sana yalnızken anlatmak için uygun anı bekliyordur. Belki dedim. Sessizliğimiz bir geyiğin görüş alanımıza gireceği kadar uzun sürdü. Okumu çekip geyiği yere serdim. Çite dönüş yolunda hayvanı Finnick sürükledi. Onikinci ayrımın sonu. Sayfa 130. Devamı 13. ayrımda.